Merhaba sevgili izleyenler. Bir gündem analiz programıyla daha tekrar sizlerle birlikteyiz. Ramazan-ı Şerif'in son programını sizlerle birlikte yapacağız. Yine her zaman olduğu gibi kardeşlerim Seral, İbrahim Köprülü, Kartalış ve Sedat Altan'la beraberiz. Evet, mübarek Ramazan ayının son programı. Güzel bir Ramazan geçirdik. Allah'a hamdolsun. Oruçlarımızı tuttuk. Sahurlarımızı, iftarlarımızı yaptık. İki gün sonra da Allah nasip ederse Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Ziyaretler yapacağız. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğiz. Ramazan'ın o güzel bereketini, neşesini, mutluluğunu sevdiklerimizle, kardeşlerimizle paylaşacağız. Ramazan'da çok güzel bir hocamızın iftarı daveti oldu. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti, Bala Salonu'nda. Önemli bir katılım oldu. Çok yüksek sayıda bir katılım oldu. Gazeteciler, evet, politikacılar, siyasiler, siyasi olmayanlar, sivil toplum kuruluşları,
cemaatler,
cemaatleri, sanatçılar,
elçilikler geldi.
Evet, elçilikler.
Hristiyan cemaatlerden evet, temsilciler geldi.
Yerli yabancı basın vardı.
Yerli yabancı basın çok geniş ilgi alaka gösterdi. Çok hoş, çok güzel, çok anlamlı bir iftar oldu. Bu iftarda bize bir kez daha hocamızın vesilesiyle gösterdi ki etnik grubu her ne olursa olsun, inancı her ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, ideolojisi insanlar bir sevgi ortamında, sevgiyle kucaklanırlarında demek ki bir araya rahatlıkla gelebiliyorlarmış.
Evet işte.
Değil mi? Herkes böyle güler yüzlü, sevecen, son derece birbirine saygılı, hürmetli, şahane bir iftar oldu. Hocamızdan da Allah razı olsun böyle güzel bir birlik ve beraberlik örneğine de vesile olduğu için inşallah. Şimdi bir şey söyleyecek misin? İftarla ilgili bayağı yoğun bir geçti ama.
Çok güzeldi yani böyle özellikle o yani toplumun her kesimi, her inançtan, her düşünce insanın bir arada olması, aynı masalarda oturması, hani böyle ve birbirine karşı çok saygılı davranmaları bu hakikaten demek ki bunun olabileceğini gösterdi aslında. Hani bizde bir örnek olmuş oldu orada. Hani Serhat'ın da dediği gibi yani her kesim var. Yani Hristiyan da vardı, diğer cemaatlerden de vardı. İşte
dekolte hani, bayanlar da vardı, kapalı mütesettir hanımlar da vardı.
Yani hepsi bir arada gayet güzel. İftar oldu ya yani, aynı masada, aynı ortamda. Neşeli, huzurlu. Ve pozitif bir ortam var. Herkes birbiriyle diyalog halindeydi. Bazı iftarlarda oluyor çünkü oturuyorsun, şimdi bir masa oluyor, yiyorsun, bir konuşma oluyor, kalkılıyor. Burada öyle değildi yani.
Evet, o birbiri çok önemli. Mesela bazı iftarlar, hepimiz çeşitli iftar davetlerine gidiyoruz resmi kurumlarında. İftar sonrası en fazla 10 dakika, 15 dakika kalınıp çeşitli mazeretlerle biraz da ortamın sıkıcılığından kaynaklanan çabuk terk ediliyor. Ben bu iftarda şunu gözlemledim. Yani ilerleyen saatlere gelinmesine rağmen hala birçok masa doluydu. Herkes sohbette devam ediyordu. O da çok güzel yani.
11.30-12'ye geliyordu son misafirler evet, ayrıldığında.
Tabii ya, insanlar sevgiye aç. Bu çok belli, hemen hissediliyor. Yani hem ülkemizde hem dünyanın her yerinde yani insanlar hakikaten hakiki sevgiye, samimi hakiki sevgiye muhtaç, ihtiyaç içinde. İnsan da sevildiği yerde tabii bulunmak ister, ayrılmak istemez. Hocamızın da iftarları Allah razı olsun. Hem iftarları hem her günü o şekilde oluyor. Hakikaten bizler olsun, onu yakından İşte. Takip edenler olsun. Yanından ayrılmak istemiyoruz. Çünkü samimi, hakiki sevgiyi görüyoruz. İnşallah dünya çapında bir etkisi olur. Olacaktır da zaten zaman içinde Cenab-ı Allah bize bunu da gösteriyor. Çok güzel gelişmeler de oluyor olumlu yönde. Bir taraftan da tabii ahir zamanın beklenen alametleri de gerçekleştiği için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önceden söylediği olaylar da oluyor. Bunları da görüyoruz. Ama bunlar da hepsinde bir hayır ve hikmet var inşallah.
İnşallah.
İnşallah Allah nasip ederse ahir zamanda bunlar olacak. Sonra da Cenab-ı Allah bize Mehdi Aleyhisselam'ı nasip edecek görmeyi inşallah. Yani üstadın tarifiyle kafa gözüyle diyor üstad. Bütün bunları inşallah unutacağız.
İnşallah Rabbimiz bir an önce İslam birliğini nasip eder bize.
İnşallah.
İslam coğrafyasında olsun, dünyanın geri kalanında olsun, bütün yaşanan kederler, ızdıraplar, acılar, ölümler de inşallah son bulmuş evet. olur. Evet. Zaten bu Cenab-ı Allah'ın bize bir vaadidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bize bir müjdesidir. Çünkü bizi dinleyenler diyebilir, hani çeşitli coğrafyalarda birçok olaylar da oluyor. Gazze olsun, diğer bölgelerde olsun. Ama bu bir doğum sancısıdır. İnşallah hadislerde de bildirildiği şekliyle. Allah'ın izniyle arkasından bereketli, kutlu bir dönem çok kısa bir zaman içinde tezahür edecektir inşallah.
Evet. Bildiktiğince bu, biliyorsunuz hafta içi Ankara'da bir iftar oldu. İki milletvekilimizle birlikte Teknik Bilim Araştırma Vakfı'nın önderliğinde bütün büyükelçiler katıldı. Her devletin de temsilcinin katıldığı çok güzel bir iftar da oldu. Orada da güzel konuşmalar da oldu. Yani birlik, beraberlik içinde Sırat'ın dediği gibi yani dua edip ilerlediğimiz sürece Allah da önümüzü açacak, dünyaya da bir huzur verecektir inşallah. Önemli olan yeter ki bunu isteyelim.
Bir de o iftarda çok güzel bir olay oldu. Genelde Sayın Başbakanımızın verdiği yabancı elçiliklere yönelik bir iftar oluyor. Çok geniş katılımlı oluyor o iftar. Benim o derece, hatta ona yakın katılımlı ilk defa böyle bir iftar bize nasip oldu maşallah. Hemen hemen her ülkenin büyük elçisi ya da inşallah temsilcileri vardı. Böylelikle yani hocamızın inşallah o pozitif kişiliği o iftarda da tezahür etmiş oldu.
O zaman gündeme dönelim. Dünyada birçok olay olmaya devam ediyor. Yeni yeni olaylar da var. Son günlerde tabii hepimizi meşgul eden ve düşündüren acı olaylar yaşıyoruz. IŞİD'in ardından bir Filistin-Gazze gerçeği de var. Son durumu değerlendirelim istersen. Evet.
20 günü buldu çatışmaları oradaki. Evet. Ve gerçekten yani hiç istenmeyecek görüntüler, hiç istenmeyecek olaylar oluyor. Yaklaşık 700'e yakın Filistinli şehit oldu. 4000'in üzerinde, belki 5000'e yakın bir yaralı sayısı var. Elbette ki bu yaralıları mutlaka şey yapmamız da gerekiyor. Yani başbakanımızın gerçi hepsini Türkiye'ye getirmeye çalışacağız sözü çok güzel. Ama aynı zamanda 100 bine yakın insan da orada evsiz kaldı şu anda. Onların yatacak yerleri yok, yaralıların yatacak yerleri yok, çoluk çocuğun yatacak yeri yok.
İsrail tarafında da ölüler var.
İsrail ilk kez o bir ara Hizbullah'la bir çatışma yaşamıştı. Ondan sonra en yoğun askeri kaybını yaşadı. Resmi kendi verilerinde 30 asker diyorlar. Kaçılan da bir asker var. Tabii Hamas kaynaklarında daha da yüksek gösteriliyor bu sayı.
Ve gerçekten de çok zor şartlarda orada insanlar şu anda. Yani insanlara Kızılay'ımızın gerçi TİKA'nın çok büyük yardımları oluyor. Ama bunlar yetersiz tabii ki. Herkesin aynı vicdanla, aynı duygularla yardımları arttırması, çadır, hocamız da söyledi mutlaka çadır ve yiyecek yardımları, ilaç yardımları acilen yapılması gerekiyor. Herkes de elinden geleni yapacaktır umarım. Önümüz bayram. İnşallah biz bu bayramdan eskiden 1.6 milyar Müslüman büyük bir sevinçle kutlardık ama son dönemde işte gerçekten demin de Sedat söyledi, bir şey var. Yani doğum sancısı gibi, yani her tarafta dünya artık böyle gerçekten İttihadı İslam'ı isteyecek hale geliyor. İstemeyenler de mecbur kalıyor istemeye. İnşallah o günlere gideceğiz ve Filistinlilerin de durumunu bir konuşmak ben bir hazırlık yapmıştım. Yaklaşık nüfusları 7 milyon. Yani 7 milyon Filistinli kardeşimiz var. Yani Türkiye'nin 8'de biri, 9'da biri kadar bir rakam. Ve bunların yaklaşık 5 milyona yakın, 4 milyon 800 bini mülteci konumunda. Yani işte İsrail'le olan zamanda savaşlardan, çekişmelerden bunların hepsi Ürdün, Lübnan, Suriye ve Gazze ve Batı Şeria'ya yerleşmek zorunda. Onlarca kamp var, onlarca kampta yaşıyor bu insanlar. Gerçekten de bunun başka bir çözümü yok. Hatta Yarmuk kampı, daha önceden de işte bu Esed zulmünde bayağı bir kişi, 200'e yakın kişi açlıktan öldü. Çünkü kuşatma altındaydı Yarmuk kampı Suriye içinde. Şam'a yakın bir yer burası. Bayağı bir sefalet var orada. Açlık var, zorluk var. Bütün bu olaylar şunu gösteriyor. Birazdan da değineceğiz Irak'a, Suriye'ye, diğer ülkelere de. Bunların tek kurtuluş çaresi, tek çözüm çözümü İttihadı İslam. Türk İslam Birliği. Yani Türkiye önderliğinde oluşacak bir İslam Birliği. Çünkü Şimdi günlük bunlara, bu insanlara, bu kardeşlerimize yardım yapmaya kalksak ilaç ertesi gün bitiyor. Orada saklama koşulu yok. Yemek gönderdik, ertesi gün bir daha göndermek
lazım. Altyapı yok, elektrik
yok. Altyapı yok, elektrik yok. Olay zaten kilitlenmiş durumda. Bir tek İttihat-ı İslam olduğunda Allah'ın izniyle bu insanlar, bütün insanlar Orta Doğu huzura kavuşacak. Bunun başka çözümü de yok. İnşallah.
Yani bu toplumun içinde sevgiyi tesis edebilmemiz çok önemli. Yani bu da Allah sevgisiyle olacaktır. Yani Allah'ı seven, Allah'a inanan, Allah'a imanı tam olan toplum zaten karşısındakine o sevgiyi sunuyor. Yani o sevgiyi hissettiriyor. Öyle bir durumda karşısındaki ters bir hareket yapsa bile, hani gelse ters bir şey desin, vursun, bir şey yapsın, elhamdülillah der, sabreder. O gerginlik çıkartmaz orada, alttadır. Ama eğer Allah'ı anması azalmışsa, Allah'ı düşünmesi azalmışsa toplumun, hani dine yatkınlığı azalmışsa maneviyatı, o zaman kavgalar artıyor. Yani çünkü dinde hakikaten, dinde ne zorlama var, ne şiddet var. Dinimiz inşallah sevgi üzerine kurulu, inşallah karşılıklı anlayış, şefkat üzerine kurulu. Ama şu an gelinen noktada, yani dünyada da bu, İslamofobi diyorlar, başka şeyler söylüyorlar. Yani Müslümanlık deyince sanki böyle şiddet, dehşet, bunlar akla gelmeye başladı, Allah korusun. Halbuki tam tersi, yani sevgi gelmesi, şefkat, anlayış gelmesi gerekir. Yani Filistin'de de çözüm yolu bu. Diğer bölgelerde yani bu sevgi tesis edilmesi lazım, karşılıklı anlayış. Sonuçta o da bir insan, onun da çocuğu var, onun da ailesi var. Hepimiz öleceğiz, hepimiz ahirete gideceğiz. Hesap vereceğiz inşallah. Yani vermeyecek kimse yok. Bunun bir sebebi olması lazım bu olayların. O da yok ortada. Net bir sebep de yok. Halbuki barış olduğu anda zaten olay çözülüyor. İnşallah. Yani doğal olarak çözülüyor inşallah. Ve çok güzel bir ortam oluyor inşallah.
Gerçek İslam ahlakının uygulanmasıyla ancak inşallah. Evet. Ve İttihat-ı İslam'ın oluşmasıyla çözülecek bir şey. Mesela Amerika'da yine son bir kamuoyu araştırılması yapılmış. En çok şüphe duyulan ve uzak görülen gruplar önce Müslümanlar, sonra ateistler olarak nitelemiş Amerikan halkı. Mesela bu çok hakikaten enteresan bir sonuç. Çünkü daha evvelinden ateistler önelik, zaten Amerikan halkı dindar bir halk olduğu için tutumları belliydi, ama Müslümanlar ilk kez bu 11 Eylül'lerin olaylarını müteakip süreçten sonra bu derece o İslamofobiya dediğimiz olayın bir canlı tecellisi olmuş oldu bu ankette. Zaten sonuçta mesela Filistin'i konuşuyoruz. Orada da El Fetih ile Hamas arasında bir rekabet var. Mesela İsrail Batı Şeria'da nispeten daha uygun, olumlu davranırken Gazze'de Hamas olduğu için daha sert tedbirlerle hareket ediyor. Yani iki taraf da alttan almıyor. İki taraf da Kartal'ın dediği gibi birbirlerine sevgi, şefkat sunmuyor. Sonucunda da iki taraf açısından da kıyım oluyor. İsrail halkı da gergin. Arap halkları da gergin. O taraf da kayıp veriyor. O taraf da kayıp veriyor. Sonuç olarak İsrail açısından da can kaybı yoğun. Yani çünkü küçük bir ülke İsrail, nüfusu da
az. Gazze'de 1,5 milyon insan var. Bunların 1,1 milyonu mülteci konumundaki Filistinler. Ve 8 tane kamp var. Şimdi Gazze 20 tane mahalleden oluşan bir yer. Kişi başına düşen günlük gelir $1,5. Yani bunlar çok küçük rakamlar. Yani Türkiye'nin yıllık gelirine oranlarsak 20 kat daha düşüyor. Yani gerçekten bir fakirlik ve açlık da var orada. Sefalet bir durum var. Enerji gelmezse hastaneler jeneratörle idare etmeye çalışıyor. Jeneratörler susuyor. Yani gerçekten o 1,5 milyon insanın da gideceği başka bir yer yok. Onlar orada yaşayacaklar. Hı hı. Biz kimse bir yere gitsin de demiyoruz zaten. Musevisi de, Hristiyan da, Müslüman da o topraklarda bir arada yaşamak zorundalar. Burada 5 milyonluk İsrail, 7 milyonluk Filistin nüfusu. Bunların hepsi bir arada yaşayacak. Hristiyanlar var içlerinde, Arapları var, Farslısı var, Türkü var. Hepsi güzellikle bir arada yaşayacaklar. İşte bunun formülünü bulmak lazım. Evet. Savaşın formüllerini değil. Biz bir arada yaşanacak yaşam tarzının formülünü bulmak zorundayız. Bu da İslam birliğiyle oluyor. Evet. Yani sevgi birliğiyle oluyor, gönül birliğiyle oluyor. Herkesin birbirine saygıyla, sevgiyle baktığı, herkesin birbirinin yaşantısına, ibadetlerine hoşgörüyle yaklaştığı, herkesin birbirine saygıyla sokakta selamlaştığı, ticaret yaptığı bir sistem. Yani iki tarafı da geçen programlarda hep konuştuk. İki tarafta peygamber, iki peygamberin torunları, iki peygamberin torunları artık savaşmayacak Allah'ın izniyle. Bizim duamız bu. Allah inşallah bunu İslam birliğiyle sağlayacak, Mehdiyetle sağlayacak ve inşallah geriye bakıldığında onlar ders alınması gereken anılar olacak. Ama biz buna inanalım. Herkes inansın. Herkes İslam birliğinde istemesi lazım.
Yazılı görsel basın da mesela bunu nefreti körükleyici değil de sevgiyi ve mutabakatı ön plana çıkaran haberler yapması lazım. Mesela onlarca haham var. Aradaki şiddeti protesto eden, bir an önce inşallah barışın tesis edilmesini isteyen. Mesela sanal ortamda, Twitter'da olsun, Facebook'ta olsun, sırtında Filistinli çocuklarla ya da sırtında İbrani çocuklarla Filistinli birçok insan görüyoruz, din adamı görüyoruz. Bunların ön plana çıkartılması varken, tek tük böyle nefret söyleminde olan, aşırı uçta olan insanların demeçleri ön plana çıkarılıyor. Mesela bunlar gösterilmiyor. Ben Twitter'da hakikaten çok güzel resimler var. Bunları hiçbir gazetede ya da televizyon ortamında biz göremiyoruz yani. Evet, ancak evet. Hocamızın kitaplarında görüyoruz. Gelin Birlik Olalım kitabı olsun. Hı-hı. Terör sevgiyle yok edilir kitabı olsun. Ama bir tane haham çıkmış. Binlerce hahamın arasında saçma sapan bir izah yapmış. Bugün baktığımız zaman bütün gazeteler, televizyonlar bunu gösteriyor. Halbuki basın ne türlü bu olayı işlerse hakikaten o türlü de insanlar ondan bir feyiz alıyor. Yani basının böyle bir gücü var. Yani biz istirham edelim. İnşallah hocamız da her zaman söylüyor. Güzel yönleri ön plana çıkarsınlar. Güzel yönleri ortaya koysunlar. İnşallah bir an önce de barış tesis edilsin. Ateşkes gelsin. O karşılıklı acılar da son bulsun. Ülkemizde bu konuda gayretli. Sayın Başbakanımız özellikle çok gayretli. Katar'la, Mısır'la şu an ateşkes üzerine Filistin'den temsilcilerle ve İsrail'den temsilcilerle görüşülüyor, konuşuluyor. İnşallah hocamız da dedi, biz ön ayak olalım dedi. İnşallah Allah'ın izniyle düzelir duamız bu.
2-3 gün önce Kudüs'te de bütün Hristiyan temsilciler toplanıp yine barışın gelmesi için dua ettiler mesela. O da güzel bir şey.
Ya bu bir de şimdi aslında tarihten de gelen bir durum. Yani Müslümanların, Hristiyanların, Musevilerin bir arada barış içinde yaşadıkları bir durum var. Yani mesela Arabistan'da İslamiyet'in doğuşuyla 3 din o topraklarda, o kutsal topraklarda bir an birlikte yaşadılar. Yani Müslümanlar, Hristiyanlık ve Museviler birlikte yaşadılar. Hatta hocamız hep anlatır, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli kitap olarak geçen Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanları, Musevileri ziyaretlerde bulunmuştur. Hastalarını ziyaret etmiştir. Yemeklerine katılmıştır. Onlara ikramlarda bulunmuştur. Yani bu üç dinin ana şeyi, temel prensibi ne? Ve inancı sevgi, şefkat ve koruyuculuk.
Evet.
Bu üçü üzerine kurulu. Üçünün de, yani üçünün birbirinden farkı yok. Esas Hristiyanlık ve esas Musevilik bu yönüyle İslam'ın sevgi, şefkat ve koruyuculuk yönüyle aynı. Şimdi peygamberimiz onları ziyaretine gittiğine göre, onların yemeğini yediğine göre, sohbet ettiğine göre, ikramda bulunuyor. Hatta Necran Hristiyanları kendisini ziyarete geldiğinde biliyorsunuz abasını seriyor, üzerlerine oturmasını istiyor. Yani bunlar Kur'an'ın nezaketini, ahlakını, güzel ahlakını gösteren, Peygamber Efendimiz'in nezaketini gösteren Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli hadiseler.
Mekke yani, müşrikleri var biliyorsunuz.
O dönem Mekke müşrikleri var. Mesela putperestler var. O çok önemli. Mesela orada belli ki olay çıkacak. Hatta olay çıkıyor. Hicret ediyorlar biliyorsunuz. Nereye gidiyor Müslümanlar? Etopya'ya gidiyor. Habeşistan'a gidiyorlar. Kim var Habeşistan'da kardeşim? Müslüman yok ki o zaman orada. Hristiyanlar karşılıyor Müslümanları. Peki ne yapıyor Hristiyanlar Müslümanlara? Yani böyle hani Allah misafiri derler ya, böyle Tanrı misafiri diye geçer. Başlarının üzerine baş tacı edip ağırlıyorlar Hristiyanlar Müslümanları. Hem de Müslümanın ilk zamanları, evet, üstelik. Zor zamanları. Yani Hristiyanlar çok güzel, hakiki Hristiyanlar güzel bir ahlak sergiliyorlar orada. Onun devamında Sedat'ın dediği gibi Peygamber Efendimiz orada inanmayan putperest birçok insan var. Onun kendi döneminde mübareğin. Onlarla Mekke vesikasıydı değil mi? Medine vesikası.
Evet, Medine.
Ne anlaşma imzalıyor. Anlaşmanın genel prensiplerine bakıyoruz. Sevgi, saygı, karşılıklı anlayış, karşı tarafların haklarının her halükarda korunması kaydıyla bu anlaşma geçerlidir gibi çok temel prensipler var. Yani tabii ki anlaşmazlıklar olabilir. İki insan fikir ayrılığına düşebilir. Bu normal. Bunda bir şey yok. Ama bu savaş sebebi değil. Bunu masa üzerinde karşılıklı iki medeni insan veya grup taraf gibi, değil mi? Yazılı hale dökersin. Herkes iki tarafın haklarına saygı gösterecek şekilde kararlar alır. İki tarafta imzalarsın. İki taraf o prensiplere uyar. İnananlar da inanmayanlar da veya günümüze dönelim. Filistinliler ve İsrailliler de hiçbir zarar görmezler. Ve mesele de hallolmuş olur. Yani bizim bu ahlakımız var. Eğer herkes kendi dinine bağlı bir ahlak gösterir ise herkesin kendi dininin temelinde evet, bu var zaten. Yani barış var ve barış için çözüm arayışları var. Yani savaş yok. İnsan öldürmek yok. Onların dininde de yok. Hristiyanlıkta da olmaz. Musevilikte de olmaz.
İnşallah.
Hakiki şeyde Hristiyanlık ve Musevilikte. Ama onlar da Sedat'ın dediği gibi samimi olarak kendi dinlerine bağlı bir tavır gösterir iseler, Müslümanlar da aynı tavrı gösterir ise bu mesele hallolur Allah'ın izniyle.
Bakınız Osmanlı'da olduğu gibi.
Mesela.
İspanya'da Engizisyon zulmünden kaçan değil mi? Musevi vatandaşlara Osmanlı kucağını açtı. Avrupa'da hiçbir ülke sahip çıkmazken. Evet. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en nadide şehirlerinde, en güzide yerlerine yerleştirildiler. Ticaretle uğraştılar. Değil mi? Birçok da ünlü bilim adamından tutun da devlet adamına kadar insan çıktı Musevi toplumdan Osmanlı içinde.
Evet.
Mesela demin Etiyopya konusuna değindin. Şimdi gelinen duruma bakıyoruz.
Evet.
Din ahlakından uzaklaşılan bir ortamda Etiyopya'nın etrafında bir Somali tehdidi var. Eritre ile uzun süre bir savaş halindeydi. Bir yandan Sudan'ın, Mısır'ın baskısını hissediyor. Ne yapıyor mesela şu an? Etiyopya'da Müslümanlara yönelik yoğun bir soruşturma var, tehcir var. 2000 Müslüman yine Ramazan'da gözaltına alındı. Çünkü oradaki İslami hareketlerden endişe ediyorlar. Yani etraftaki örnekleri görüyorlar. Uç örnekleri görüyorlar. Aynı Etiyopya ile Müslümanlar şimdi de böyle duruma gelmişler. Evet. Tamamen yani dediğin gibi yani inşallah. Evet. Herkes Allah'ın izniyle dinine en güzel şekilde sahip çıksa, en güzel şekilde uysa tabii. O bölgede de bu sorunlar evet, yaşanmaz.
Bu da çok önemli. Yine kısaca söyleyeyim. Bir kere bak Amerika'da bundan rahatsız değil mi? Orta Doğu'daki durumdan. Afrika'daki durumdan da öyle. Fransa'da, İngiltere'de, Rusya'da bütün büyük devletler, süper güçler bundan rahatsız. Avrupa dahil. Şimdi rahatsızsın tamam. Ama meselenin çözümünü doğru yerde aramak lazım. Mesela sen kendi bakışınla neyden rahatsızsın? Göya İslami hareketlerden. İslami terörden rahatsızsın değil mi? Göya. Bu İslami değil. Bir kere bunun İslami olmadığı, İslam'da böyle bir şey olmadığını bir kere anlatılması gerekiyor. Bu bir. Bunu Avrupa'nın da yapması lazım bak. Yani şöyle bir yaklaşım oluyor. Sanki hani Müslümanlar bunu ifade ederlerse hani anlaşılır, daha doğru olur. Kardeşim öyle değil. Müslümanlar zaten yapsın. Bunu Avrupalı Hristiyanların da yapması lazım. Gerçek İslamiyet'te böyle şeylerin olmadığını. Amerikalı Hristiyanların da bunu yapması lazım. Afrika'da, Orta Doğu'da, işte Arabistan'da, her yerde yani savaş olan, işte Doğu Türkistan, Çin'de, her yerde bunu Avrupalıların da yapması lazım. İslamiyet'in bu olmadığını söylemesi lazım. Mesela Filistin'de ve İsrail'de Kur'an üzerine bir çalışma yapılmış olsa, İslam ahlakı üzerine bir çalışma yapılmış olsa, CD'ler, belgeseller, filmler, videolar dağıtılmış olsa ücretsiz. Bunları anlatan kitaplar dağıtılmış olsa
Kur'an'daki
ücretsiz.
Sevgi, Kur'an'daki güzel
Kur'an ahlakı, evet Kur'an sevgisi, ahlakı, İslam'ın güzel ahlakı bütün bunlar anlatılsa. İslam'da barış, sevgi, huzur, güven olduğu. Tabii ki sorun olabilir ama sorunların çözülme metotlarının da olduğu savaşın dışında. Bütün bunlar anlatılsa bu şuur oluşur. Hem İsrail kanadında hem Filistin kanadında bu şuur oluşur. Ondan sonra da bu mesele Allah'ın izniyle hallolur. İki taraf birbirini tanımıyor. İki taraf da birbirinden korkuyor. İki taraf birbirinden tedirgin. Niye? İslami terör diye bir şey çıkardılar da ondan. Yani adam göğe haşa Allah adına adam öldürüyor. Göğe. Şimdi öyle olunca zaten durdurulmaz bir adam o. Öbürünün gözünde. Halbuki bunun İslam'da yeri olmadı. Bu kişilerin İslam ahlakını göstermediği anlatılsa adamın Müslümanlığa olan veya Müslüman olan sempatisi fark eder, değişir. Bakışı değişir.
Evet.
Ha, tavrı da değişir o zaman. Ama bunu adam bilmediği için kapalı kutu. Mesela İslami görünümlü olan ama terörizm içinde olan gruplar var. Adam onu Müslüman zannediyor. Müslüman o değil ki. Yani bunu sadece biz değil, Avrupalının da, Amerikalının da, Rusun da, herkesin bunu İslam adına anlatması lazım ki bu mesele Orta Doğu'da da, Afrika'da da çözülsün. Aksi takdirde çözülmez. Ya,
bir de inşallah Müslümanların en ekmel din İslamiyet inşallah. Son din, gerçek din, hakiki din, tahrif edilmemiş inşallah din. Biz zaten tebliğiyle yükümlüyüz. Cenab-ı Allah yüzlerce ayette Müslümanların iyilik emredip kötülükten men etmesini bize buyuruyor. Bizim de gayrimüslimlere olsun, iman etmeyenlere yaklaşımımızın son derece sevgi, şefkat ve merhamet dolu olması lazım değil mi? Biz onları hizaya getirmekle ya da başlarında otorite kurmakla mükellef tabii değiliz. Ki. Onları din ahlakına çağırmakla mükellefiz. Cenab-ı Allah ayeti kerimede dinde zorlama yoktur diyor. Doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır diyor. Benim dinim bana, senin dinin sana diyorsun tebliğde insan uymuyorsa. Yani biz onları böyle vurarak, kırarak, öldürerek, cedelleşerek değil. Bilakis yani biz haklı tarafız, biz Allah'ın izniyle üstün tarafız, Müslüman tarafız diyorsak bizim alttan alıp bizim hoşgörü göstermemiz lazım yani. O cahillik yapsa, o olgun olmayan bir davranış yapsa biz olgunlukla başka türlü o insanları nasıl sen tabii, değil mi? Tabii. Hidayet bulmasına vesile tabii, olacaksın. Tabii. Yani bütün Müslüman kardeşlerimizin böyle yaklaşması gerekiyor. Yani bu Allah'ın bir emridir yani tabii inşallah. Yani
anlayışı oturtmamız, sevgi ve şefkati yaşatmamız çok önemli. Yani, karşılıklı diyaloglarda. Çünkü şu an zaten dünyadaki asıl olay ben. Ukrayna'da bu var. Bir sorun var. Bunu sevgi, şefkat konuşarak değil de zorla çözmeye çalışıyor. Suriye'de, Irak'ta, yani işte Afganistan'da oralara gidiyorsun, Pakistan'daki olaylarda, Afrika'da. Hepsinde bu. Yani ilk başta dediğimiz gibi yani olayları silahla çözmeye çalışıyorlar. Ve bunu da görüyorlar aslında silahla çözülemeyeceğini. Yani Amerika'nın bugün Irak'ta harcadığı para, Afganistan'da harcadığı para, geçmişte Rusya'nın bu bölgede harcadığı para ve hala devam eden masraflar ortada. Tabii. Sonuç yok. Ya sonuç daha da kötüye gidiyor.
Sevgi 60 yok, yıl güven sürer yok mi ya? 60 yıldır Filistin sorunu var. 60 yıl. Yani 60 yaşında bir adam. Doğmuş şu an 60 yaşında artık yani yaşlanmış. Mesele hala hallolmamış. Yani bunda anlaşılmayacak, bunda görülmeyecek ne var Allah aşkına? Yani bu metotla bunun olmadığı çok aşikar değil mi? Bir 60 yıl daha mı geçmesi evet gerekiyor yani?
Ya senin sorunu diye yazsam konu, bir kağıda bir sorun da çıkmayacak. Yani toprak belli, yiyecek belli.
Ya Allah'ın arzı zaten geniş.
Yani her şey ortada zaten.
Konu maddiyatla da çözülmediği çok ortada. Mesela menfaatlerle, karşılıklı stratejilerle tabii çözülmediği ortada.
Onlara da yaramıyor ki.
Değil mi? Mesela Mursi iktidardan indirdiler. Sisi geldi yerine. İşte Amerika Apache saldırı helikopterleri bağışladı. Hı hı. El altından destek vaadinde bulundu. John Kerry gitti Dışişleri Bakanı Mısır'a. X-ray cihazından geçirdiler. Tabii. Bu nasıl bir mesajdır? Yeri geldiğinde biz sizi de tanımayız. Size de itimat tabii etmiyoruz. Bunun anlamı budur yani.
Defalarca da olmuş
yani
bir şey.
Onun edecek kalbi tabii bir kazanmak öyle olmuyor tabii yani. O tabii öyle sonuç alınmıyor. Ya yani bu çok açık bir cevaptır tabii yani. Bu hafta içinde de Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez istatistiki rakamlar verdi İslam alimleri toplantısında. Günde ortalama 1000 Müslümanın şehit edildiğini ve bunun %90'ını kardeşleri tarafından, Müslümanlar tarafından. Bu çok ibret verici bir rakam. Evet. Yani 1000 kişinin evet 900 kişisi bizzat Müslümanlar tarafından Müslümanlara uygulanan şiddetten evet şehit oluyor.
Yani ayrı olmaktan, gayrı evet olmaktan, herkes bir diğerini beğenmemekten veya kendini üstün görmekten kaynaklanan bir şey. Filistin-Gazze konusuyla ilgili hocamız daha önceden şunu söylemişti, aklımda kalmıştı. Biz Filistinli kardeşlerimizden de, bak 60 yıl geçmiş, şunu duymak istiyoruz. Biz İslam Birliği'ni istiyoruz. Müslümanlar birleşsin. Filistin'den bu ses bir çıksın. Yani Filistinli kardeşlerimiz bunu bir haykırsınlar. Biz İttihat-ı İslam istiyoruz desinler. Mehdi'yi bekliyoruz. Cenab-ı Allah'tan Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesini bir an önce istiyoruz diye bir haykırsınlar şöyle. Bu çok önemli bir şey. Bu bir dua. Ve çok etkili ve çok önemli bir dua. Aynı şekilde İsrail'deki Musevi vatandaşlarından da onlar da Moşiyahu bekliyor. Onlardan da duyalım. Yani Ya Rabbi bize Moşiyahu getir, başımıza getir, bizi bu zulümden, bu zor günlerden, azaptan bizi kurtar diye. Onlar da bir seslerini bir çıkarsınlar, onlar da bir haykırsınlar. Her iki taraf da aynı kişiyi bekliyor aslında. İsmi farklı. Kendi din kültüründe ismi ama aynı kişi. Bu beklenti içerisinde olur isek o zaman dünyanın hiçbir yerinde bu yaşanan sorunlar olmaz Allah'ın izniyle. Şimdi biraz istersen Suriye gündemine bakalım. Orada
Suriye Irak'a ortak bakalım istiyorsanız.
Evet. Zaten muhalefet gidiyor. Evet, hükümet dağıldı. PYD'nin son durumunu sen istersen biraz anlat. Suriye sonra da Irak'ta Kürtler, Maliki nedir vaziyet?
Şimdi Suriye birçok programımızda konuştuk. Zaten asıl mesele orada demin konuştuğumuz konular. Bir birlikteliğin, bir tevhidin, bir Allah'ın izniyle iddiatın oluşmaması. Muhalif gruplar sürgünde bir hükümet kurmuşlardı. Kendileri feshettiler. Ya o kendi aralarında da yani sembolik bir hükümet bu. Şu an bir işlevsel durumu yok. Çünkü bu muhalif hükümet orada bir karar alsa bile Suriye'de zaten bunu icra etme alanı yok. Askeri manada, direniş manasına da icra etme şey yok. Çünkü biz artık Özgür Suriye ordusunun adını bile duyamaz olduk. Farklı farklı gruplara ayrıldılar. Ve çok büyük çoğunluğu da IŞİD'e intisap etmiş durumda. IŞİD'e bağlılıklarını bildirmiş durumda. Şimdi Suriye'de biliyorsunuz geçen program onu konuşmuştuk. Irak'tan elde ettikleri, Musul'dan, Irak ordusundan elde ettikleri ağır silahları Suriye'deki bölgeye yığdılar. Ve şu an Suriye'de Kürt bölgesine yönelik bir hareketi var IŞİD'in. Orada Kobani eyaletini alıp iki bölgeyi birleştirmek istiyorlar ve o şeritte tamamen hakim olmak istiyorlar. Oradaki de münevver Kürt kardeşlerimizin başında da PYD denilen PKK'nın uzantısı bir bela var. Halk son derece dindar, münevver. Fakat başlarında da küçük bir zümre silahla hakim olmuş vaziyette. IŞİD de şu an tamamen onlara odaklanmış durumda. Hafif hafif ilerliyorlar yani elde ederek. Ama orada da mesela şu çok önemli. Şimdi bölgeye tek yardım yapan ülke şu an yine Türkiye. Mesela Barzani ile PKK arasında ciddi bir gerilim var. Bu gerilimden kaynaklanan sebeplerden ötürü PYD bölgeye Barzani ve Peşmerge'yi sokmuyor ve yardım da sokmuyor. Barzani diyor buradaki Kürtler çok zor koşullar altında yaşıyorlar. Yani açlık sınırında yaşıyorlar. Biz diyor buna rağmen yardım istemiyoruz diyor Barzani'den. Fakat İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 100 tır yardım gitti. Ve bu giderken İnsani Yardım Vakfı da biz kendi torbalarımızla dağıtacağız. Sizin de kesinlikle hiçbir propagandanıza alet olmayız. Çünkü İnsani Yardım Vakfı'ndaki kardeşlerimiz de son derece münevver, dindar ve Allah'ın izniyle gözü pek insanlar. Kürt halkı da bölgede yoğun bir şekilde bu kardeşlerimizi bağrına basmış. 100 tır yardım gitmiş, dağıtılmış. Ve bölgede de PYD'ye karşı da Kürt kardeşlerim çok ciddi bir tepkisi varmış. Yani bizi burada muhasara altında bıraktınız. Ne Barzani'nin bize yardım etmesine izin veriyorsunuz, ne Türkiye'nin bize yardım etmesine. Yani ellerinde imkan olsa oradaki halk da Türkiye'ye intisap etmek istiyor. Yani Türkiye'ye katılmak istiyor, Türkiye'ye tabi olmak istiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bir şekilde oradaki bu bela da bertaraf olur. Kardeşlerimiz de Türkiye ile kucaklaşmış, bütünleşmiş olur. Bu vesileyle Türkiye'nin sıcak elini, sıcak yüzünü de Kürt kardeşlerimiz bölgede de görmüş oluyor. Ve bu organizasyonun yapılmasında Diyarbakır'daki yine sivil toplum örgütleri, oradaki münevver Kürt kardeşlerimiz ön ayak olmuşlar. Onlar da görmüş oluyorlar. Aslında ne kadar bir bütün olduğumuzu da görüyoruz bir olaylarla. Değil mi? Mesela ilk yardım istenen bölge yine Türkiye olmuş oluyor. Ve karşı ideolojide olsa bile, komünist ideolojide olsa bile, hocamız mesela bugün programında bunu çok güzel izah etti. Şimdi dedi Suriye'den gelen insanlara da dedi, veya diğer coğrafyadan Türkiye'ye sığınan insanlara da dedi, sorulsa dedi eski hayatlarında, Türkiye karşıtı olduğunu söyler birçoğu dedi. Ama bir zorluk anında, tehlike anında da Türkiye'nin şefkat yüzünü, merhamet yüzünü, sevgi yüzünü bildikleri için İlk de Türkiye'ye sığınıyorlar dedi. Bu da bize aslında gerçekte Türkiye'yi ne kadar çok sevdiklerini, Türkiye'ye ne kadar çok güvendiklerini Allah'ın izniyle gösteriyor dedi hocamız. Evet. Tam onunla mutabıkta olaylar olmuş.
Türkiye'de zaten çok ciddi bir fedakarlık yapıyor
değil mi? Evet, tabii. Yani bu şimdi Türkiye'de şu an resmi rakamlar öyle. 1-200 yıl sonra 1,5 milyon Suriye'de vatandaşımız artık, kardeşimiz yaşıyor olacak. Ya bunlar artık 3 yıl oldu. 3 değil mi? Yani 3,5 yıl oldu savaş başlayalı. Hani ilk yıl tamam mülteciydi, 1,5 yıl oldu, yeni doğan çocuklar 3,5 yaşına geldi. Biz bunları eğitip topluma kazandırıp yani dünyaya bir örnek olmamız gerekecek bir durum varken şu an, işte bunlar gelmesin, geri gönderelim, oraya gönderelim gibi söylemler, bu kişilere karşı rencide edici söylem, Türklüğe yakışmıyor. Türk ahlakına yakışmıyor, Müslümanlar hiç yakışmıyor inşallah.
Bunlar küçük bir ekip tarafından, evet, hatta maksatlı bir ekip tarafından, çoğunla da geçen programda konuştuk. Evet. Bazı Marksist oluşumlar var orada, malum belli partileri de olan hatta oluşumlar. Türkiye'de küçük 001 oy alan partileri olan bir grup. Bu Türk halkının münevver kimliğini asla leke sürmez, helal de getirmez. Allah'ın izniyle mesela 2-3 gün evvel bir iftar oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriyeli mültecilere yönelik bir iftar verdi. Ve en güzel şartlar altında burada siz bizim her zaman kardeşimizsiniz. Ve bu kendinizi emin hissedene kadar, orada savaş süreci bitene kadar asla ve asla size yönelik de burada kötü bir uygulama olmaz. Bağrımıza basarız. Bize düşen inşallah ensar ahlakını göstermektir. Muhacir kardeşlerimize gösterdiğimiz ahlak dedi. Zaten devletin en üst birimleri tarafından bu güvence de o kardeşlerimize verildi. Zaten konuştuğumuz gibi, hocamızın da izah ettiği gibi o güven duygusunu, o sevgiyi Türkiye'de buluyorlar ki geliyorlar. Yani bu zayıf şeyler gölgelemez inşallah, evet, Allah'ın izniyle.
Yani lafını kesin. Ya Mısır, Libya, Lübnan, kime sorarsanız sorun. Gerçekten hocamızın dediği gibi ilk gitmek isteyeceğin yer neresi? İlk gitmek isteyeceğim yer Türkiye. Çünkü Avrupa kabul etmiyor. Amerika alakası yok. Afrika, Asya zaten buralar zaten karışık yerler. En güvenli liman, en güvenli sığınabilecekleri kapı olarak her zaman için Türkiye'yi görüyorlar. Yani gerçekten bu bizim için aslında şeref. Yani Allah katına gittiğimizde, değil mi? İnşallah biz insanlara sevgiyle yaklaştık, bu güveni verdik, onlar da bize güvendiler. Senin kulların bize güvendiler diyebileceğimiz. İşte biz bu yüzden Türk İslam Birliği diyoruz. Yani Türkiye önder olacak İslam ülkelerine. Öncülük edecek. Hadi gelin bir araya gelelim. Biraz önce konuştuk. Eskiden mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde üç dinin mensupları çok huzurlu yaşamış. Aynı modeli Osmanlı uygulamaya çalışmış. 1517'den sonra o topraklar bizim oluyor. 400 yıl boyunca bir şey yok. Karışıklık yok. Herkesin hakkı korunuyor. Herkes güzel, herkes ticaretinde, hayatında, inancında, ibadetinde. İnşallah bizim yine duamız, yine isteğimiz bu şekilde o bölgelerde çok güzel, huzurlu bir yine tek bir devlet değil. Birden çok devlet olabilir. Ama o devletler gönül bağıyla birbirine bağlı. Avrupa Birliği bir model, çok daha iyisi, çok daha güzeliyle inşallah Türk İslam Birliği oluşacak. Biz de inşallah
Avrupa'da hepimizi inşallah göreceğiz.
İnşallah.
Avrupa'da mesela Türkiye 1.200.000 şu an mülteci bakarken Avrupa'ya 40.000 mülteci başvurusu oluyor. Rus Suriye'den. 2000'li İngiltere alıyor, Fransa bir kısmını alıyor. Geri kalanı boşta. Kimseyi almıyorlar. Yani ama sen Avrupa diyorsun, batılı medeniyetler, gelişmiş kültür diyorsun.
Demek i̇nsan hakları. Değil.
Ha, insan hakları diyorsun. Nerede kaldı sevgi, şefkat, anlayış? Zordakine, değil mi? Düşmüşe yardım. Hiçbir yok. Buradan yine Türkiye yardım.
Herkes diyor. Birbirinden kuşkulanıyor. Herkes birbirini yük olarak görüyor üstünde. Mesela biraz maddi kriz yaşandı. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmakla tehdit ediyor. İşte Yunanistan, İspanya ekonomileri çöktü. Diğer ülkeler biz mecbur muyuz diyor. Almanya başbakanı bölgede müstemleke valisi hükmünde. Yunanistan nefret ediyor Almanya'dan. Alman vatandaşları mesela Yunanistan'da rahat gezemiyor. Böyle bir kültür oldu orada. Ukrayna'daki olayları birazdan inşallah konuşacağız. Onu görüyoruz. Yani Avrupa'ya da bela getiriyor materyalizm, evet, hiçbir şekilde çözüm olmuyor.
Evet, Avrupa'nın dış borcu, Avrupa 18 Avrupa Birliği ülkesinin dış borcu şu an 9.1 trilyon euro. Ya bu çok korkunç bir rakam. Zaten bu yüzden de şu an birlik olamıyorlar. Yani Ukrayna'ya ben şimdi gireyim konular. Hani konu oraya geldi. Şimdi Avrupa tepki, en son diyorsunuz bir yolcu uçağı düştü Ukrayna'da. Ondan önce
düşürüldü.
Ondan önce 1000 kişi öldürülmüştü. En son 2 Ukrayna jeti vuruldu. Yine 30 asker öldürülmüş. Yani orası kaynıyor. Bunlar niye kaynıyor? Çünkü Avrupa, Ukrayna Avrupa Birliği yanında yer almak istedi diye ilk başta. Olay böyle çıkıyor. Putin'e karşı hareket yapıyorlar. O zaman hocamız da söylemişti. Biz de programlarda tekrar etmiştik. Yani Putin'in sakinleştirilmesi, yani Putin'e değer verilmesi.
Rusya'ya değer verilmesi, dışlanmaması.
Evet, bunu anlatmıştık. Şimdi gelinen noktada Avrupa burada insanlar ölüyor. Tepki göstermeye çalışıyor. Tepki de gösteremiyor. Çünkü Almanya'ya baktığında enerjisinin %40'ını Rusya'dan alıyor. 6000'den fazla şirketi var. Fransa desen krizin eşiğinde en son iki tane savaş gemisi yapıyorlar. Bunları 1.2 milyar euroya satıyorlar Rusya'ya. İngiltere diyor bastırıyor buna. Diyor ki bunları verme diye. Hani birini veririm birini vermeyebilirim diyor. Fransa'nın da çok ciddi 6000 tane şirketi var. 6000'den fazla firması var Rusya'da. Oradan ciddi bir döviz geliri var. İngiltere bunları geri çek derken İngiltere'de çok büyük 3-4 tane oligark var. Fransa diyor ki sen de o zaman onların mal varlığına tedbir koydur diyor. Bunlar zaten kendi aralarında bir birlik olamıyorlar yani. Avrupa Birliği ama
Alman Rusya'ya karşı tepki koyamıyorlar. Ama biz kesinlikle evet. Rusya'ya uygulanacak hiçbir ambargoya katılmayız dediler. Yani Almanya'da ciddi şekilde sarsılır.
Konu menfaat olduğunda
doğalgazı nereden alacak sonra?
Evet. Sonra tabii de.
Bak mesela şey de çok önemli. O düşürülen Malezya uçağının akıbeti 3 aşağı 5 yukarı belli. Zaten tapeleri de yayınlandı. Rus ayrılıkçılar onu savaş uçağı zannedip düşürüyorlar ki birkaç gün evvel de 2 tane Ukrayna savaş uçağı düşürüldü. Ve bu Ukrayna Malezya uçağının içinde öldürülen 295 vatandaşın sırf 193'ü Hollandalı. Çok sayıda Batı ülkesinden.
Amerikalı da var.
25 tabii 23 Amerikalı olduğu söyleniyor.
Hollanda yas ilan etti zaten.
Hollanda'da hatta yas ilan
cenazeleri
edildi.
Cenazeleri dağıtsınlar diye Hollanda'ya verdiler. Evet. Yani trenle oraya gitti. Hollanda evet. Dağıtacak.
Yani. Ve kimse gıkını çıkaramıyor. Bakacağız, inceleyeceğiz. Bir Müslüman ülkenin sen bunu yaptığını düşün. Şu an savaş harekatı planları masaya konmuştu. Evet. Toptan üstüne çökülmüştü. Ama bak gıkılarını çıkaramıyorlar. Niye? Çünkü dediğin gibi işte Kartal'ın anlattığı gibi en önemlisi enerji yollarında çok kilit bir yer. Ve sen orada bir hamle yaptığında karşı hamleyi de göreceğin çok açık belli. Bir nevi onu bir şekilde de örtbas edeceklerdir diye düşünüyorum.
Yani bu çok önemli bir örnek. Yani bu bile yeter. Bak aklı başında olan adam şunu anlar. Hocamız bunu hep defalarca söylemişti. İttihat İslam kurulacak inşallah. 30 milyon askeri gücü olan bir birlik bu. 30 milyon. Yani bu çok devasa bir büyüklük. Yani hiçbir güç bunun karşısında duramaz. Şimdi bu kenarda duruyor mu? Duruyor. Ama bu sevgi ordusu. Tamam, silahını kullanmıyor. Ama böyle bir güç var.
Birlik Müslümanlar, olmanın gücü var.
Tabii yani. Birliğin tek getirdiği güç. Bak adam enerji koridoru diyorsun ya. Enerjiyi kullanarak veya onu bir koz olarak ortaya koyduğunda cevap geliyor mu? Yani o hani blöf derler ya. Görüyor musun blöfünü? Yok. Res çekiyor görüyor musun? Hayır. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ha. Şimdi demek ki Müslümanlar bak. Yeraltı zenginliği var mı? Var. Yerüstü zenginliği var mı? Var. Kültür, ahlak zenginliği var mı? Var. Ordu yönünden askeri zenginlik var mı? Güç kuvvet var mı? Var. Tamam. Ya bir araya gelsenize be güzel kardeşim. Yani beraber olduğunuzda siz bir kardeş gibi değil mi? Aynı evde böyle güzel kol kola yaşasanız size hangi güç zarar verebilir? Yani karşıt güç veya size kim kötülük yapabilir? Bak hocamız ne demişti biliyor musun? Aklından bile geçiremez demişti. Mehdi olacak demişti. İttihat İslam olacak. Sonra da biri olay çıkaracak. Dünyanın herhangi bir yerinde bak. Yani öyle kitlesel veya böyle ne bileyim çok büyük bir yerde böyle bilinen merkezi bir dünyanın herhangi bir köşesinde biri bir olay çıkaracak ha dedi. Bak zaten böyle bir konu olmaz da aklından bile geçiremez demişti. Yani bak olay aslında bu kadar şahaneyken yani Müslümanların, inananların bunda diretmesi veya bunu talep etmemeleri gerçekten insan anlamakta zorlanıyor.
Biraz daha dediğin çok önemli. Yani aslında yani toparlamak gerekirse Allah gerçekten Müslümanlara lütfetmiş. Çok büyük nimetlerini vermiş. Yani Müslüman topluma baktığımızda enerji yataklarının üzerinde,
tabii.
Yeraltı kaynaklarının yani altın, elmas gibi, demir gibi bunun hepsinin yine üzerine.
Petrolü var, doğalgaz da var, evet, hepsi var.
Artı su yollarının hakimiyetinde. Yani bunlar da bir araya geldiği zaman ve nüfusu var. Bunun üzerine şevki, sefer ve Kur'an ahlakını işlediğin zaman zaten dünyada hani bir olay çıkma ihtimali yok. Çok güçlü. Hı hı. Ama işte şeytan da bunun arasına girmiş. Bunu darmadağın etmiş durumda şu an toplumu. Yani bir ülkenin içinde mesela işte geçen program konuşmuştuk. Irak'ta Sünniler, Şiiler, Kürtler var diyoruz. Şiiler de kendi arasında aslında dağınık. Sünniler de aynı şekilde, Kürtler de aynı şekilde. Yani bu şekilde sistem yürüyor ve bundan çıkmazda gidiyorlar. Bunu da görüyorlar. Bunun sonucu da inşallah bir birlik olma için hepsi dua ederlerse, çünkü bu gidiş değil. Daha da burnları sürtecek insanlar.
Yani zaten zoraki durumlarda bir araya geliyor bu insanlar. Mesela şimdi Maliki Kürtleri suçlayıcı açıklamalar yapıyor. Cephe alıyor. Karşılıklı atışmalar oluyor Barzani'yle. Onlar açısından bir IŞİD tehlikesi meydana geliyor. Biz diyor Kürtlerin hakkıdır. İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri tekrar yapılsın. Kürtler alsın. Bir araya gelelim diyor. Evet. Yani değil mi? Madem evet, sen ani bir tehlike durumunda ya da bir menfaat durumunda bir araya gelebiliyorsun, birliktelik kurabiliyorsun. Diğer ülkeler açısından da böyle farklı coğrafyalarda belli sorunlarda. Sen bu birlikteliği o zaman sevgi üzerine, barış üzerine kur, daimi kalıcı olsun, Allah'ın izniyle de bekası olsun, rahat et, sen de rahat et, onlar da rahat etsin. Evet. Demek ki bunu kurabiliyorsun istediğin zaman. Evet. Bunu yapsana o zaman baştan yani. Niye yani böyle belayı üzerine çekiyorsun, belayı aranıyorsun? Evet. Ama bunun da olması zorunda. Hocamız söylüyor yani Mehdiyet öncesinde ciddi bir bela olacağı, bela üstlerine yağmur gibi yağınca sonunda inşallah İslam Birliği'ni ve Mehdiyet'i canı gönülden Allah'ın cebbar sıfatıyla isteyeceklerini hep beraber müşahede etmiş oluyoruz, görmüş oluyoruz.
O şey hiç aklımdan çıkmıyor. Şey demişti ya hoca efendilerden bir tanesi, Müslümanlar zaten çok saygın. Ne gerek var? Birliğe ne gerek var? Mehdiyet'e, yani o yıllar daha çok uzak. İşte yiyoruz içiyoruz, bakın. Kim yiyor içiyor? Kim yiyor içiyor? Yani Afrika'da 26 ülke Birleşmiş Milletler raporuna göre, o da yeni açıklanan raporlardan bir tanesi, açlık seviyesinde. Bunların çoğu Müslüman. Geliyorsun zaten Suriye, Irak, Filistin gözümüzün önünde. Yani savaşlar, ölenler, şehit olanlar, açlar, açlıktan ölüyor insanlar. Nerede saygınlık?
Evet.
İşte Müslüman, Allah özellikle insanların, yani Allah özellikle gösterdi. Allah bunu göstermeyebilirdi ama Allah gösterdi. Aslında her şer gibi gözüken şeyde büyük hayır var inşallah. Evet. Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İşte hayır, biz söylüyorduk. Müslümanlar saygın. Yani biz çok daha saygın olalım. Biz birlik olalım, çok daha güzel yaşayalım. Allah diyor ki, dünyadaki nimetler Müslümanlarındır. Ahirette yalnızca onlar içindir. Hı hı. Bu güzellikler içerisinde güzel bir hayat yaşayalım. Bütün Müslümanların hakkı. Hepsi harika sofralarda, harika evlerde, harika ortamlarda Allah'ı anarak neşeyle, mutlulukla yaşasın. Yok, onlar kendi derdindelerdi. Ve insanları da bu şekilde kandırmaya çalışıyorlardı.
Bak Allah çok önemli gösterdi. Bir şey Seral, onu okumuşsundur. Aynı Hoca Efendi geçen hafta Filistin-İsrail son gerilim münasebetiyle bir yazı yazdı. Müslümanların bütün coğrafyada büyük acılar çektiğini, nerede bu cemaati evet, Müslüm, ey evet, kardeşlerim doğru, bu zulüm ne kadar sürecek diye yazdı.
Onu görmesi de
evet. Yani, madem öyle biliyorsun ediyorsun, niye söylemiyordun yani? Değil mi? Mesela Allah da kendi eliyle inşallah ona o yazıyı yazdırmış oldu ya.
35 milyon tane Müslüman kardeşimiz şehit edildi Doğu Türkistan'da. Onlar saygın değil miydi? Yani o yüzden mi şehit edildi? Filistin'de, Arakan'da hala, Afganistan, Pakistan, dünyanın her yerinde Müslümanlar şehit ediliyor, katlediliyor, zulüm görüyor. Açlık ve sefalet içindeler. Onlar saygın değiller mi yani o zaman? Onlar Müslüman değil mi? Yani yanlış bir bakış açısı, insanları oyalamaktan başka bir şey
ya değil. Da bugün veya, Türkiye'de yaşayan 2 milyon Suriyeli mülteci kardeşimiz turistik amaçlarla geldiler buraya.
Evet. Hatta öyle olaylar oluyor ki, bakın Ukrayna'yı konuştuk şimdi. Çoğu kişi belki bizden duyuyor veya işte satır aralığı, Ukrayna'yı konuşamıyoruz bile. Avrupa'nın evet, ortasında evet, binin üzerinde evet, insan öldü. Uçaklar düşürülüyor. Yani Ve bunu gündemde bile değil. Niye? Çünkü çok daha büyük acılar var. Çok daha büyük olaylar var.
Hep üst üste geliyor.
Hepsi üst üste.
IŞİD ne giderken... kadar değil mi? Gündemdeydi. IŞİD'i konuşamadık ki devam ediyor yaptıkları. Bu sefer Ukrayna çok olağanüstüydü. IŞİD çıktı, sonra Gazze durumu çıktı. İşte ayrı zamanın alametleri, bunları göreceğiz, yaşayacağız. Haftaya da bakalım kim bilir neler olacak. Evet. Allah esirgesin. İnşallah iyi şeyler olur.
Hepsinde dua hayır edelim. Olacak
hepsinde
inşallah.
Hayır ve hikmet var inşallah. Tabii ki biz buna inanıyoruz. Programın sonuna geldik. Müsaadenizle. Sizin de bayramınızı kutlayayım. Pazartesi günü inşallah.
Bütün İslam aleminde bayramını kutlayalım inşallah.
Evet kıymetli izleyenler. Tüm İslam aleminin ve bizi izleyen siz değerli kardeşlerimizin Ramazan bayramını bir kez daha tüm kardeşlerim adına kutluyorum. Haftaya görüşmek üzere inşallah diyorum. Şimdilik hoşçakalın.